Birazdan başlayacak podcast bölümü, temasının doğası gereği bazı dinleyicileri rahatsız edebilecek, tetikleyebilecek konular içermektedir. Bu podcast'teki hikayelerde cinsel şiddet, cinayet, ölüm, kaçırılma, kaybolma, intihar gibi rahatsız edici ve tetikleyici ögelerden bahsedilebilir. Bu podcast yetişkin dinleyiciler içindir. 18 yaş altı kişiler için önerilmez. Eğer 18 yaş üzeriyseniz ve kendinizi hazır hissediyorsanız, hoş geldiniz.
Çok pardon da olmuş dediğine hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Beyaz şova.
Ben sabah gecenin 10.30'unda neden bu kadar heyecanlı olduğunu merak eden ve bugün anlatıcısı olan Zeynep.
Gerçekten tam bir gece şekeri ya, inanılmaz. Bir insanın hiç mi uykusu gelmez, hiç mi gözlerinin altı morarmaz?
Yok, abi, yemin ediyorum. Mor. Sadece kameram kötü olduğu için görmüyorsun.
Bir kişi vampir ya gerçekten.
Tabii yani şey, söylemek istemiyorum ama Twilight'ı çekerken bana oldukça yüklü bir miktar para verdiler benim hikayem olduğu için.
Bir şey diyeceğim, kaç yıldır arkadaşız, ben Zeynep'i çok nadir gün ışığında gördüm.
Doğru. Ama evet. Çoğunlukla siz çalıştığınız için bu. Yani.
Ya bırak. Ya sen beni bak kaç bölümdür İşi bırakmaya itmeye çalışıyorsun.
Evet.
Bilmiyorum. Evet. Ya pozisyonumda gözün var.
Kesinlikle yok.
Ya da
ben yanıma yandaş arıyorum.
Evet, beni yalnızlığında yalnız kalmamak için. Evet. Ne dedim ben ya? Yalnızlığında yalnız kalmamak için. Evet, beni de yanına Sula çekmeye çalışıyorsun.
Burası felsefe podcast'ı değil, böyle şeyler söyleyemez.
Yalnızsak aslında yalnız mıyızdır? Girişle. Evet.
O kanmayı gel seksi bırakmış.
Hayırlısı olsun.
Selamlar olsun.
Evet, hayırlısı olsun.
Altın Podcast'inden bir reklam bedeli bekliyorum ben. Kendileri anladığımız için.
Evet, çok eminim verirler bu arada.
Aşırı olduğu için bence de kesin verirler.
Bak hele geldi şu an. Aa, yaparsak... Dink bak, banka hesabıma para düşmüş şu an.
Ova. Çok hızlı. Erman Birey dinliyor mu? Erman Bey mikrofonlarımızı dinliyor. Neyse, goy goy yeter artık. Bugün çünkü kaydın öncesinden beri goy goy yapıyoruz. Yeterli. Bugün çok garip bir vakadan bahsedeceğim. Garip çünkü daha önce benim anlatmadığım türde bir vaka öncelikle. Çünkü bir school shooting'den bahsediyor olacağım. İkinci garip olan noktası, bu kişinin bir kadın ve 16, yani bir kız çocuğu ve 16 yaşında bir kız çocuğu olması. Üçüncü garip noktası, bu artık garip bir nokta değil, bu bir yanlış anlaşılma. Bunun Amerika'da ilk school shooting, ilk okul saldırısı, silahlı okul saldırısı olduğu yönünde bir algı var. Ama aslında öyle bir şey yok. 1960'lar, hatta 1927'ydi yanlış hatırlamıyorsam. 27'ye kadar giden bir geçmişi var bu olgunun. Hı hı. Ama en fazla medya görünürlüğünü, evet, sağlayan vaka bu vaka.
Sanırım en çok laf, yani şey getiren, ses getiren bu olmuş.
Ses getiren, evet.
Tuhaf bir vaka ya. Daha önce ben de hakkında pek çok şey izledim ve okudum. Sahiden bayağı da triggering bence, onu burada da tekrar, evet, bir, evet, ikinci, evet, bir trigger örneği görelim. Yani gerçi Türkiye'de çok, hani fazla... çok sık karşılaşılan bir şey değil tabii, hani bizde school shooting daha az can, hı-hı, acıtıcı diyeyim, hani tabii ki can acıtıcı bir şey ama daha az kişisel.
Çok bildiğimiz bir olgu değil.
Evet evet. Yani çok fazla insanın kişisel tecrübesi olan bir şey, hı-hı, değil Amerika'daki gibi. Maalesef Amerika'da 10 kişiden biri school, evet, shooting'den, evet, kurtulmuş falan yani.
Evet. Çok yani ya onun korkusuyla büyüyorlar ya da bir, evet, kere başlarına gelmiş oluyor ya da yakınlarındaki birinin başına gelmiş oluyor. Tabii. Amerika'da bayağı Abi, sorunlu bir şey aslında
düşünsene
bu.
yani yangın tatbikatı yapar gibi school shooting tatbikatı falan yapıyorlar.
Evet
Yani
evet.
şu anda bir
Evet
silahlı
evet.
saldırgan olsa ne yapardık falan diye. Yani bu
Evet.
çok kötü bir
Bayağı
realite.
ciddi, çok ciddi bir sorun yani. Bunun için aktif önlemler falan alınıyor.
Evet.
Ve bu vaka oldukça yani bu bağlamda ilginç bir vaka benim gözümde. Ama tetikleyici olduğu başka noktalar da var. Aile içi şiddetten bahsediyor olacağım. Cinsel ve psikolojik. O yüzden eğer şu an bunu dinlemeye kendinizi hazır hissetmiyorsanız bir dahaki bölümde görüşürüz. Çünkü gerçekten tatsız bir hikaye.
Evet.
Başka herhangi bir uyarı yapmam gerekiyor mu? Avcılıktan bahsediyor olacağım. Eğer avcılıkla ilgili bir sıkıntınız varsa ki bence hepimiz olmalı. Ama dinlemek istemiyorsanız yine baştan uyarıyorum. Avcılıktan bahsediyor olacağım. Ve çıkmak isteyenleri bu i ile yeteri kadar süre verdiysem
Yeterince es
hikayeye başlıyorum.
verdiysek. İyi.
Birinci i.
İyi.
Çıkın artık çıkmak istiyorsanız çünkü başlıyorum.
Buradan dönüş yok.
Buradan dönüş yok. Köprüden önceki son çıkış. Ve bugünkü hikayemize artık başlıyorum. Daha fazla es veremem. Yeterli. Bugün Brenda Ann Spencer'dan bahsedeceğim. Brenda Ann Spencer 3 Nisan 1962'de San Diego, Kaliforniya'da doğmuş. Üçüncü çocuk olarak dünyaya geliyor. Bir ablası ve bir abisi var bu süreçte. Annesi ve babasının adını yazmayı unuttum. Aslında bunu notlarımı alırken de fark ettim unuttuğumu. Ama o kadar çöp gibi insanlar ki isimlerini bile anmak
Leş gibi
istemedim.
insanlar gerçekten.
Çok tatsız insanlar. O yüzden Brenda'nın X ve Y kromozomu diye bahsedeceğim bu kişilerden. Gerçekten böyle bahsedeceğim. Çok ciddiyim. Çok ciddiyim. Çok kötü insanlar çünkü. Yani bu iki insana anne ve baba demek çok içimden gelmiyor açıkçası. Her ne kadar Brenda onlarla bir noktada şey pisini affettiyse de onları öyle anladım yani dinlediğim röportajlardan ama bilemem. Bence X ve Y olarak anılmaları çok daha iyi şu an. Bu arada benim boğazım şu anda leş gibi. O yüzden arada esler verirsem, arada ehelersem boğazım kötü, alerjim var. Özür dilerim. Devam ediyorum. Üçüncü çocuk olarak dünyaya geliyor. Kendisinden büyük bir ablası ve bir abisi var. Bu süreçte annesiyle babası birlikte. Brenda çok küçükken X ve Y'ler ayrılıyorlar. Ve diğer kardeşleri X ile birlikte yaşarken Brenda Y ile birlikte yaşıyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Mahkeme de böyle karar veriyor sanırım.
Çok enteresan. Bir de en küçük çocuk genellikle anneye bırakılır.
Evet yani genellikle böyle velayet davalarında çocuklar çok
Tabii
parçalanmaz.
tabii. Çok
Öncelikle ve genellikle
parçalanmaz.
anneye verilir.
Parçalanacak olursa da küçük çocuk hani bildiğim
Evet.
kadarıyla genelde anneye verilir.
Anneye
Enteresan.
verilir. Yani bunun her zaman doğru olup olmadığı tartışılır ama
Ha,
çoğunlukla
tabii.
anneye verilir.
Ya
Çünkü
özellikle
toplumsal
böyle
olarak anne bakımı sağlayan kişidir.
tabii yani hani bakmasına engel olan ekstra bir durum yoksa maddi durum gibi işte mental kapasite gibi falan genellikle ya da işte bir abuse durumu yoksa bildiğim kadarıyla anneye veriliyor. Belki ama aralarında bir anlaşma yapmışlardır
Yüksek ihtimalle anne ile baba kendi aralarında böyle bir anlaşma
bir
yapmışlar ki yani bu sonuç çıkmış ortaya. Neyse Brenda'nın velayetini Y'ye veriyorlar. Özellikle babasına direkt Y'ye demek istiyorum. Çünkü babası annesinden daha da kötü bence. Annesiyle çok iyi bir iletişimi olmadığı söyleniyor. Ama bazı dinlediğim röportajlarda o şey bir tane belgesel var. O belgeselin linkini ekleyeceğim kaynaklara. O belgeselde annesi şey diyor bizim çok iyi bir iletişimimiz vardı. Gelirdi her hafta görüşürdük falan diyor. Ama bazı yerlerde diyorlar ki aslında o kadar iyi bir iletişimleri de yok. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şey şöyle söyleniyor. Brandon'ın babasını sevmiyor boşandıktan sonra ve bu sevmemeyi bir şekilde Brenda'ya da aktarıyor. Ya onu ya babasının falan kızı mı? Babasının kızı olarak gördüğü için, yani kötülemek değil de ondan bir parça gördüğü için sanırım onu da sevmiyormuş gibi bir şey, bilgi var bende ama ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır. Onu bilemem. Ne kadar spekülasyon olup olmadığını siz ilerledikçe düşünün derim.
Şeyi fark ettin mi ya? Çok fazla bu işte babasına benzediği için annesinden abuse gören çocuktan bahsediyoruz. Bu
biz,
ne kadar yaygın bir pattern.
Özellikle ben senden ziyade özellikle ben bildiğin şey true crime'den çıktım. Kırık çocukları anlatıyorum. Broken çocukları anlatıyorum ben.
Mommy issues anlatıyorsun.
Mommy issues dediği issues anlatıyorum. Özellikle mommy issues. Ben direkt mommy issues podcast'ı yapıyorum. Yani hani true crime noktasında.
Mommy issues. Adımızı değiştirelim mi?
Mommy issues podcast. Ay bu arada mommy issues dediği issues demişken şey. Shanspir mi? YouTube'da bir şey var ya,
bildim.
Video essay çeken biri. Shanspir'in çok güzel videoları var bu konuda.
Evet, evet.
Konusunda.
Evet.
Mera olanlara öneririm.
Bu konuların merakınız varsa evet, gerçekten güzel videolar yapıyor.
Çok güzel videolar yapıyor gerçekten. Daha dün akşam dinledim, aklıma geldi.
Ben de bir iki ayda takip ediyorum kendisini. Mutluyum bulduğum için.
Bayağı iyi. Evet. Devam ediyorum. Dediğim gibi annesiyle pek iyi bir iletişimi yok. Brandon'ın söylediğine göre, annesinin söylediğine göre her hafta görüşüyorlar, her hafta evine geliyor falan. Sonra annesi ikinci kez evleniyor bu boşanmadan sonra. Ve bu evlilikten bir kızı daha oluyor annesinin. Ve yeni Brenda'sız bir aile kuruyor kendisine. Bir ablası, bir abisi, yeni doğan küçük kızı, yeni eşi ve o küçük bir suburb aile oluyorlar yani. Ve Brenda dışarıda kalıyor babasıyla birlikte. Kendisine Y kromozomunu sağlayan kişiyle birlikte çok kötü bir hayat yaşıyor. Şimdi ondan bahsedeceğim. Bir evde yaşıyorlar ama ev yani tek katlı küçük bir ev. Fotoğraflarını da eklerim belki. Fotoğrafları da var. Evin dışarıdan çekilmiş. Bu ev çok eski bir ev anladığım kadarıyla ve içinde çok az eşya var. Sanıyorum bir tane televizyon var. Yerde bir tane şilte var. Ve her yerde alkol şişeleri var. Çünkü babası çok aşırı içen bir insan. Neredeyse alkolik tanısı alabilecek noktada içen bir insan olduğu söyleniyor. Ekonomik olarak da oldukça zorlanıyorlar diyebiliyorum. Dediğim gibi evlerinde sadece bir tane şilte var ve Brenda ile babası aynı şiltede uyuyorlar. Yani her gece birlikte uyuyorlar. Brenda'nın kendine ait bir odası yok. Ve işte sonradan Brenda'nın yaptığı bazı açıklamalar var. Bu açıklamalara göre Brenda'yı hem sözel olarak hem de cinsel olarak çeşitli şiddetlere maruz bıraktığı söyleniyor. Yani işte bu şiltenin gerçekten parasızlıktan mı tek olduğu, yoksa bunun bir
tercih mi?
Tercih mi olduğu konusu biraz tartışmalı benim gözümde. Çünkü sonra zaten bu Y kromozomu sağlayan kişiden bahsedeceğim. Çok şeydi bir insan. Çok saçma sapan hareketleri var.
Evet, şüphe uyandırıyor.
Kendisine hiç güvenmiyorum. Brenda'ya da bu konuda çok inanıyorum. Yani çoğu insan inanmasa bile bunu söylediğinde ben kendisine inanıyorum ki her zaman da kurbana inanmayı tercih ederim. Ya da hayatta kalana demek.
Yani
hayatta kalana inanmayı tercih ederim.
Yani geçmişindeki kendi özel hayatındaki hikayesi ne olursa olsun bu işte essay iddiası öyle şey bir iddia değil yani. Azımsanacak bir iddia değil. Evet. O yüzden her zaman için.
Ve çevremdeki insanların çoğuna bu konu açıldığında söylediğim bir söz var. Biraz tetikleyici bir kelime olacak ama bir tacizciye inanmaktansa bir yalancıya inanmayı tercih ederim. O yüzden
doğru.
Her zaman.
Yani bence de bu hassas bir konu. Normal şartlarda hani işte suç kanıtlanana kadar suçsuzdur diyoruz falan. Yani bu mevzuda bence suçsuzluğu kanıtlanana kadar suçludur diye düşünüyorum ben.
Çok katılıyorum ben de bu konuda. Neyse bugün de yeterli feminizmimizi yaptıysak. Gerçekten true crime'da feminizmi bu kadar iç içe sokuyor olmamız çok içgüdüsel
aslında,
bir şey.
Aslında oldukça
o kadar uzak değil.
Evet, yakın kavramlar bence. Şey var ya, şimdi Instagram'da bir adını sen söyle, bir akım vardı. Feminine urge to
Ha, evet.
do something.
Evet.
The feminine urge
Kesinlikle.
to connect feminism with true crime.
Kesinlikle. Sonrasında işte Brenda'nın bu gördüğü şiddetten bahsetmiştim. Bu şiddetin bir sonucu olarak Brenda kendini tırnak içerisinde oğlan gibi giyinmeye yönlendirmiş. Yani bu ne demek? Oğlan gibi giyinmek demek. 70'lerde böyle düşük bellerin, geniş paçaların, işte tank topların, crop topların çok yoğun olarak giyildiği ve moda olduğu bir dönemde kocaman, büyük, kaba tırnak içerisinde baggy kıyafetler giyiyor Brenda. Kendini saklamak için neredeyse, yani kendini saklar gibi bere takıyor falan. Ev hayatı olduğu gibi okul hayatı da çok iyi değil Brenda'nın. Okulda başı sıklıkla derde giriyor. Derslerden kaçıyor, öğretmenlere karşı kaba davranıyor. Arkadaşlarına sürekli polislerden ne kadar nefret ettiğinden bahsediyor. Bir gün bir tane polisi öldürmek istediğinden bahsediyor.
Oh ya.
Televizyona çıkmak için her şey yapabileceğini söylüyor. Sürekli okuldan kaçıyor dediğim gibi ve işte kaçtığında sürekli böyle alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddeler kullanmaya başlıyor. Daha çok küçük bu arada, yani lisede belki ya da değil, lisede değil galiba. Ortaokulda filan bunlar olurken.
Zaten bütün bu olaylar başladığında daha lise 2'de mi ne, yani bu hani
Evet.
sonucuna vardığımız noktada
Tabii.
zaten.
Son final olay 16 yaşındayken
Tabii.
oluyor Brenda ve şu anda yani en ihtimalle 12 yaşında filan herhalde, ya da işte
Aa.
14-15 yaşında filandır diye düşünüyorum. En iyi ihtimalle. Tam bir tarih bilmiyorum bu konuda. Eğer bilen varsa lütfen bize bunu söylesin. Tüm bunlara ek olarak depresyonla mücadele ediyor Brenda. Çok iyi bir ruh halinde değil kendisi. Tüm hislerini kendi içinde yaşıyor. Çok arkadaşı yok. Çok fazla insanla konuşmuyor. Bu süreçte bir tane arkadaşı olduğunu söylüyor annesi bir röportajda. Bu attığım belgeselde bir röportajı var annesinin. Bir oğlan arkadaştan bahsediyor anne. Ve onun ona kötü bir etkisi, onun Brenda'ya kötü bir etkisi olduğunu söylüyor. Ama ben bütün bu sorunun o arkadaştan kaynaklandığını düşünmediğim için çok kendisini dahil etmedim.
Evet, yani anne kişisi neden inatla başka her şeyi suçluyor? Ben onu çok merak ediyorum
Evet,
gerçekten.
evet.
Kendisi
Evet,
ve
ben
eski
de.
eşi dışında her şeyi ve herkesi suçluyor gibi geliyor.
Yani senin diğer çocuklarınla Brenda 16 yaşından küçükken, abisinin açıklamaları da var. Brenda arada içerdi ya, ama o kadar bağımlı olduğunu sanmıyorum falan diye açıklamaları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Senin büyük oğlun bile hani kız kardeşiyle içiyor ve sen bunu görmezden geliyorsun bir noktada.
Aynen öyle.
Yani sadece bir anne olarak değil, sorumluluk sahibi bir yetişkin olarak da bunu görmezden gelmek oldukça
Tatsız.
tatsız bir olay.
Çok tatsız.
Evet. Bu süreçte lise başlarında ya da işte ortaokul sonlarına doğru Brenda okulda fotoğrafçılık dersleri almaya başlıyor. Seçmeli ders gibi bir şey herhalde fotoğrafçılık dersi. Öyle sanıyorum ki. Ve fotoğrafçılıkta böyle inanılmaz ilgisini çekiyor fotoğrafçılık. Ve bütün öğretmenleri onun hakkında çok kötü şeyler söylerken fotoğrafçılık öğretmeni ona karşı inanılmaz iyi şeyler söylüyor. İşte müthiş bir gözü var. Tam bir sanatçı görüşü var. Fotoğrafçılıkta çok iyi olacak falan gibi şeyler söylüyor. Sonra 1978 yılında, yani Brenda 16 yaşındayken bir çok güvenli bir öğretmenine açılıyor. Ve işte şey, ona yaşadığı depresif duygu durumundan bahsediyor. Evde yaşadığı süreçleri anlatıyor ve ya, şimdi çok hassas bir konudan bahsedeceğim ama bunu doğru bir şekilde nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum. O yüzden en kaba haliyle söyleyeceğim. Eğer buna karşı bir öneriniz varsa, çünkü İngilizce bunun çok farklı söylenme, çok daha kibarca söylenme yöntemlerini biliyorum
Yani
ama Türkçe'de
sürçülisan ne dersek de
evet.
affola, yani yapacak bir
Evet.
şey yok.
Yani Türkçe canına kıymak bana çok duygulu bir kelime gibi geliyor. Evet. Ama intihar da oldukça kaba geliyor. O yüzden o arayı bulamadım bir türlü. Yani canına, kendi canına kastediyor falan da demek istemiyorum. O yüzden intihar diye bahsedeceğim. Eğer birine herhangi bir şekilde zarar verirsem lütfen bana haber verin. Bu öğretmene intihar girişimlerinden bahsediyor. İntihar etmek istediğinden bahsediyor. Ve işte bu öğretmen duyduklarından çok endişeleniyor tabii ki. Her sağduyulu yetişkin evet. gibi. Ve Brenda'nın Y kromozomu ile iletişime geçiyor. ve bu anlattığı, kızın anlattığı şeyleri ona anlatıyor. Brenda'nın nelerle cebelleştiğinden bahsediyor ve bir özel bir eğitim kurumuna yatırılmasını öneriyor. Bir yandan eğitim alabildiği, bir yandan yardım alabildiği böyle bir institution tarzı bir yere gönderilmesini ve yani ihtiyacı olan yardımı alması gerektiğini hı-hı, söylüyor. Hı-hı. Babası da
haklı
diyor ki yok öyle bir şey. Ne demek? Ne demek depresyon? Ne demek intihar ya? Benim kızım gayet iyi ya, hiçbir şey yok.
Cahil hıyar.
Ergenlik bu, hormonlar ve hormonlar sonra geçer falan diyor. Gerçekten böyle diyor.
Aferin ona.
Her ergen biraz mutsuzdur. Brenda da ergenlikten geçiyor. İşte bu hormonal bir şey. Hormonları düzelince o da iyileşecek. Ve işte bu intihar düşünceleri de çok abartıyor canım. Öyle bir şey yani. Ben hiç
şimdi
sanmıyorum
de, şimdi de psikolog diyor. Oldu hıyar.
Bu arada bir podcast'ta da duymuştum. Brenda çok ağır PMS dönemleri ve çok ağır reg dönemleri geçiriyor. Hı-hı. Yani bayağı ayağa kalkamayacak ve hastanelik olacak derecede ağır ağrılar çekiyor. Bunu da hı-hı. ekleyeyim bu çünkü ileride işimize yarayacak bir bilgi cebimize koyalım.
Ufak bir dipnot.
Sonrasında evet bu konuşmanın öncesinde ve bu konuşmanın sonrasında Brenda birçok kez intihar teşebbüs ediyor. Bu teşebbüslerin arasında işte uyuşturucuyla overdose olmak var, uyuşturucu karıştırmak var, uyuşturucu karıştırıp üstüne alkol içmek var. Ama bu denemeler tırnak içerisinde başarısız oluyor. Ve Brenda hayatta kalmayı başarıyor. Ya bu intiharın başarısızlık şeyi çok ironik geliyor bana.
Evet, gerçekten tam bir oksimoron sahiden çok
evet,
tuhaf.
Evet. Ve her denemesinden sonra şöyle bir ruh haline giriyor kendisi. Hani ben bunu bile başaramıyorum. Ben hiçbir şeyi başaramıyorum. Kendi hayatımı almayı bile başaramıyorum. Kendim rahatlatacak bir şeyi bile yapamıyorum gibi bir mental hmm. hale gelip daha da çok depresif süreçler yaşamaya.
Sanıyorum bu, yani bölüyorum özür dilerim. Sanıyorum bu sen daha iyi biliyorsundur ama maalesef ki intihar girişiminde bulunup işte yine tırnak içinde başarısız olan kişilerde sık hı-hı. karşılaşılan bir şey galiba. Hani
yani.
Sonucun beklendiği gibi olmaması da insana hani bunu bile başaramıyorum
tabii.
gibi bir his veriyor
evet.
galiba ve çok ürkütücü sahiden.
O başarısızlık hissini tetikliyor bir noktada. Yani normal bir şekilde baktığın zaman yapmaya çalıştığın bir şeyi yapamıyorsun. Ve tekrar hı-hı. tekrar yapmaya çalışıyorsun ve tekrar tekrar başarısız oluyorsun. Bunu hani hı-hı. ucunda ölüm var gibi düşünme.
Hı-hı.
Bu noktada senin de değersizlik hissin tetiklenir. Herkesin tabii. tetiklenir. Yani özellikle
kesinlikle.
O kırılgan bir ruh halindeki insan daha da tetiklenir. Başarısız intiharlar da aynı noktaya geliyor aslında biraz da.
Hı-hı.
Kendisini rahatlatacak ve onu kurtaracak bir şeyi deneyip yapamıyor. Bu hı-hı. tetikleyici bir şey. Bu hı-hı. arada eğer intihar düşünceniz, buna dair bir isteğiniz, buna yaklaşmanıza neden olan herhangi bir şey varsa en yakın sağlık kuruluşuna, en yakın REM'e, eğitim araştırmaya, bilmiyorum artık. Keşke aile hekimlerine psikologlar olsa ama yok maalesef.
Çevrenizde yakın, evet yardım alabileceğiniz evet,
yardım
ilk sağlık kuruluşuna.
Evet, insana, sağlık kuruluşuna.
Evet.
Başvurun. Bununla yalnız başına mücadele etmek zorunda değilsiniz. İhtiyacınız evet. olan yardımı alın. Hangi yaşta, hangi cinsiyette, hangi durumda olursanız olun. Diyorum.
Evet. Ve başınıza ne kadar kötü şeyler gelirse gelsin, güzel, mutlu ve uzun bir hayat yaşamayı hak ediyorsunuz.
Kesinlikle.
Kimi zaman işte bir sağlık kuruluşuna gidemiyor olabilirsiniz. Yakınınızda böyle bir müsaitlik olmayabilir. Hayatın ne getireceği, sizi kendinizi nasıl bir konumda bulacağınız belli olmaz. Ama hiç değilse güvendiğiniz insanlardan kendinizi
yardım
anlatarak bir yardım talep etmek kadar aslında güçlü bir şey olamaz. Bu sizi güçsüzleştirmez,
evet,
aksine güçlü bir insan olduğunuzu gösterir.
Zaten bu bölümün açıklamasına ve sonrasında Instagram'da böyle bir durumda başvurabileceğiniz yerlere dair bir liste yapıp paylaşacağım. Bu bölümü dinlerken ya da dinlemeden önce bu listeyi ya da işte herhangi bir zamanda bu listenin ekran görüntüsünü alıp kendinize bir ya da çevrenizdeki herhangi bir insan için bunu saklamanızı öneririm. Çünkü Türkiye'de herhangi bir hizmete erişmek zor olduğu gibi psikolojik bir hizmete erişmek de oldukça zor. Devam ediyorum. Birkaç denemeden sonra Brenda babasına gidiyor ve bu denemelerinden bahsediyor. Kendi ruh halinden bahsediyor. Direkt babasıyla konuşuyor, öğretmeniyle falan değil. Ve diyor ki eğer sen bana ihtiyacım olan yardımı bir şekilde sağlayamazsan ya da beni işte bu yardımı sağlamaya teşvik etmezsen ben bunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü kendimi durduramıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Bana yardım etmen lazım. Babası da ona inanmayıp abarttığını düşünüyor.
Ya bak, ben
yani
buna çok
şey
sinirleniyorum ya.
Evet.
Bak aslında
çok sinir bozucu.
Gerçekten çok tadım kaçıyor yani.
Ve hatta şey filan diye düşünüyor.
Ya
bence
daha
gerçekten böyle bir teşebbüsü yok. Sadece abartıyor filan diye düşünüyor.
Ya yani hiç mi korkmuyorsun ya, hiç mi? Ya gerçekse diye bir şey aklının ucundan bile mi geçmiyor? Ve bu kız öğretmenine giderek, babasına giderek, hani dünya kadar insana, kendisine yardım edebileceğini düşündüğü dünya kadar yetişkine giderek yardım için yalvarıyor ve hani adam bunun farkında bile değil. Çoğu ebeveynin bu kadar şanslı olduğunun farkında değil. Hani çocukları belli bir şeye teşebbüs etmeden önce bundan haberdar olacak kadar şanslı değil çoğu ebeveyn maalesef ki.
Kesinlikle.
Ve kız gerçekten yardım istiyor inatla ve
Yani kızım belli bir bilinç seviyesine ulaşmış, ben duramıyorum, bana yardım etmen lazım diye gelmiş sana. Sen yani bu 1970'lerde olduğu için tabii ki mental sağlık bir stigma hala, ama böyle bir durumda bir kişi sana geldiği zaman ne kadar stigma olursa olsun insan bir düşünür. Bizzat yani böyle şeyler yapmayın. Ebeveynler, size sesleniyorum. Herhangi bir arkadaşınız, çocuğunuz, bir şeyiniz böyle bir şey söylüyorsa ciddiye alın. Kimse bunu ilgi için söylemez. Bunu netleştirdiysek devam ediyorum. Çünkü çok daha kötü bir şeye devam edeceğim. Çok daha kötü bir şey söyleyeceğim.
Geliyor gelmekte eğer olan şu an, gerçekten biliyorum ne söyleyeceğini
eğer
maalesef ki.
Eğer hazırsanız.
Ben
Bir
değilim.
Çocuk nasıl mahvedilir? Bunun portresini çizeceğim. Yani burada çok fazla kötü insandan bahsettim. Çok fazla kötü ebeveynden bahsettim. Ama bu kişi hepsinin arasında bir madalya kazanır. Yani hayatımda gördüğüm en kötü babalardan biri olabilir. Duyduğum en kötü babalardan biri olabilir. Çünkü 1978 yılının Christmas'ında babası Brenda, yani 78'in sonu, 79'a geçilen Christmas'tan bahsediyorum. Brenda Christmas hediyesi olarak babasından bir radyo istiyor.
Ne kadar masum,
kibar,
ne kadar
ne
şeker.
Kadar
müzik
çok
dinleyecek,
tatlı.
Beatles dinleyecek falan.
Eğlenecek. Bu küçük böyle şarkı dinleyip camdan dışarı bakacak.
Aynen.
Babası ise ona gidip bir tüfek alıyor. Ve yani böyle çok aşırı fazla mermiyle birlikte.
Çöp herif.
Ya bir durum, anlıyor musun? Kız sana intihar etmek istediğinden bahsetmiş. Bu çocuğun eline sen neden bir ateşli silah veriyorsun? Bundaki gerekçesi de şu, kendisi avlanmayı çok seviyor. Öncelikle bir red flag. Kimse avlanmayı
Evet, bu arada hobi
sevemez.
olarak avlanmakla uğraşan herkesin uzak durun lütfen.
Kesinlikle. Özellikle de modern zamanlarda.
Evet, yani spor olarak hayvan öldürmek sağlıklı bir düşünce
Evet.
değil.
Kesinlikle. Neyse, bu Y kromozomu vericisi avdan çok hoşlanıyor ve kızıyla birlikte ava gitmek istediği için kendisine tüfek alıyor. Aile aktivitesine bakar mısın? Mükemmel bir bonding. Hadi gidelim
Family
birlikte tavşan öldürelim.
Sunday.
Oh.
Ay, feci tadım kaçık ya. Hayır, bir de kız gelmiş sana. Bak mesela diyelim ki bir anda hiç dememiş ne istediğine dair herhangi bir hint vermemiş, bir şey olmamış.
Evet.
Hani ondan
Ama
sonra
yine de gidip
üzerine bir
bunu
de
anlayış mı diye
tabii
tutacağım,
tabii
kalmazsın.
üzerine bir de mesela işte bu intihar düşüncelerinin, suicidal düşüncelerin konuşulmadığı bir senaryo falan düşünelim. Yine de bak, yine de daha mesela araba kullanmasına azar sonra izin verilen birine
Evet.
ateşli silah vermezsin. Daha bara
Araba
girmesine
kullanamıyor.
müsaade edilmeyen
Bara
birine.
giremiyor. Sigara alamıyor.
Evet, mesela
Ha.
evlenemiyor. Hayatını biriyle
Doğru.
birleştirmeye de şey yok, hakkı yok. Çünkü reşit değil
Evet.
falan.
Reşit
Ve
değil kesinlikle.
böyle birine ateşli bir silah veriyorsun. Bunların üzerine bir de Brandon'ın işte intihar girişimleri, intihar düşünceleri, depresyonu, işte öğretmenine gidip açılması, babasına gidip açılması, bunlar eklenince, hayır sen kızınla ne kadar avlanmak istiyorsan iste abi. Fuck you, anladın mı o saatten sonra?
Yani illa diyorsan ki ben kızımla avlanmadan yaşayamam. Aman aman. Yani sadece
Kıyamam.
avlanmaya giderken ver eline o tüfeği mesela. Bir de kızı evde tek başına tüfekle birlikte bırakıyorsun. Çünkü onun hediyesi sanki şey yapıyor, böyle bardak bırakıyor kızla birlikte.
Abi sorma ya, inanılmaz gerçekten. Ben bu kişinin adını
Bu
bilmememiz bir de çok hoşuma gidiyor, biliyor musun? Ben bu kişiye ismiyle hitap ederek kredi sağlamak istemiyorum.
ben de sana prim vermek istemiyorum dedim yani. Bu
Evet.
çok kötü bir insan.
Y
Sonra
kromozomu
zaten
olarak olduğundan fazla bile bir recognition kazanıyor
evet.
bence.
Kesinlikle.
Daha az indirgenebilecek birisi.
Brandon'ın zaten bu konuda bir açıklaması var, bu hediyeyi aldıktan sonra neler hissettiğine dair. Çünkü çok böyle Brandon'ın duygularının açıldığı bir süreç var
Ne oluyor
bahsedeceğim
falan olursun
sonrasında.
böyle o hediye paketini açınca.
Yani şey diyor, bunun hani bir mesaj olduğunu hissettim diyor. Babamın bana verdiği bir mesaj olduğunu ve hani gidip kendime bir şey yapmamı söylediğini hissettim diyor. Doğal olarak yani kim
Tabii
böyle bir
tabii.
hediye alsa aynı şeyi düşünür
Çok da
ki?
şaşırtıcı bir his değil.
Yani silah kaçakçısı değilsen bir sana silah hediye ederse
Evet ya,
korkarsın ya da
Pablo
içinde o
Escobar
şeyler düşünür.
değilsen mesela,
Doğru.
tüfek alınca hediye
Evet.
olarak insan bir gerilir.
Yani uyuşturucu baronu falan değilsen ya da
Aynen.
mafya.
Aynen.
Yani ben 23 yaşında öyle psikoloji mezunu küçük bir insanım. Bana biri tüfek hediye alsa kafamdan vurulmuşa dönerim ben de yani.
Tabii.
Kelime oyunu yaptım.
Evet.
Çok
Çirkin de
sinirim
ama
bozuldu,
gülmeyi
özür dilerim.
reddediyorum. Seviyesizdi biraz,
Özür dilerim,
gülmeyi
çok sinirim
reddediyorum.
bozuldu. Çok üzgünüm.
Zeynep ayrılıyor arkadaşlar. Köşede biraz utanıp geri gelecek. O arada ben size günümü anlatayım.
Ne olur anlatma.
Zeynep utanıp geri gelirken.
Of. O kadar kötü bir hikaye ki sinirlerim laçka oluyor. Bunu yazarken de, bunu anlatırken de sinirleri laçka oluyor insanın
Tatsız
gerçekten.
ya. Bayağı sinir
Evet.
bozucu bir hikaye.
Ama bundan sonra Brenda inanılmaz güçlü bir hareket yapıyor bence. Ben kendisine çok tebrik ediyorum bu noktada. Avlanmayı öğreniyor. Kendine bir şey yapmıyor. Avlanmayı öğreniyor. Bu çok güçlü bir hareket.
Çok güçlü bir hareket. Ben de hani en azından
Evet.
biri mi diğeri mi diye sorulduğunda tabii ki
Yani.
diğerini seçmiş olduğu için mutluyum. Fakat bunun da
Evet.
sonrasında getireceği, ya keşke
Tabii,
hiçbirini
tabii.
seçmek
Tabii,
gibi bir
tabii,
durumda
tabii.
olmasaydı.
Yani sadece bu noktada diyorum bunun güçlü bir
Evet,
hareket olduğunu.
yani babasının
Avlanmayı öğrenmesi.
hıyarlığını doculamasına ben de hayranım.
Yani o ilk aldığı, ilk hissettiği mesajı uygulamaması
Evet.
bayağı güçlü bir hareket. Çünkü yani çok büyük bir
Ya bir de
mesaj aldı.
depresyondaki bir genç kızın ki hayatında hani dünya kadar abuse var, işte abandonment issues var, şunlar var, bunlar var. Hani hepsi üst üste bindiğinde
Bağımlılık
bunları yaşayan
sorunum
bir,
var,
tabii.
depresyon var.
Yani bunları yaşayan bir genç kızın gerçekten eminim ki düşmesi çok kolay bir bataktır. Ben de hani
Ve 16
bu,
yaşındasın yani.
evet, yani bu kolay çukura düşmediği için ben de tebrik ediyorum kendisini.
Neyse, dediğim gibi avlanmayı öğreniyor ve işte bazı günler okuldan çıktıktan sonra, okuldan eve geldikten sonra böyle arka bahçeye çıkıp yukarıda havada uçan kuşları falan vuruyor. Ya da işte babasıyla ava falan çıkıyorlar galiba. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Av kısmı çok ilgimi çekmedi açıkçası. Ama silahı çok iyi kullanmayı öğrendiğini biliyoruz. Çünkü ya havada uçan kuşu vurabiliyor şeklinde.
Zordur tabii, hareket halindeki bir hedefi
Yani
vurmak
en
sanmıyorum ki kolay
yukarıda.
olsun tabii.
Tabii ki. Sonra 29 Ocak 1979'da saat 8:30 sularında Brenda ya da Brenda'nın babası bu konuda kim haber verdi bilmiyorum ama bir şekilde okula haber veriyorlar ve Brenda'nın gelmeyeceğini söylüyorlar. Çünkü Brenda söylediğim gibi çok ağır regl'ler yaşıyor ve o gün de çok ağır bir regl geçirdiğini biliyoruz. Bir şekilde gitmek istemiyor okula ağrısı olduğu için. Babasına bunu söylüyor. Babası da tamam gitme o zaman diyor ve bunu söyledikten sonra babası evden gidiyor, işe gidiyor. Brenda ise evde yalnız kalıyor bu süreçte. Burada oturdukları evin tam karşısında Cleveland İlkokulu var. Bu çok saçma. Yani şey Cleveland mesela Cleveland High School. Onu böyle Cleveland Lisesi diye çevirince bana çok garip geliyor. Bu
Evet.
çok garip bir
Cleveland
Cleveland Ortaokulu. Cleveland İmam Hatip Lisesi.
Ortaokulu. Cleveland Teknik Meslek Lisesi.
Ay, resmen ana konudan kaçmak için şey yapıyorum, espri yapıyorum
Evet,
şu an.
çevresinde dolanıp duruyoruz sabahtan beri. Anlat da bitsin be. Gerildik.
Evin tam karşısında bayağı sokağın karşısında ilkokul var. Cleveland
Hemen
İlkokulu
karşı
var.
yolda galiba, arada bir tane
Evet,
işte,
bayağı karşılıklı
aynen,
bakıyorlar.
tek şerit çift yön bir yol var galiba o kadar.
Aynen. Ve şey böyle şaşırtmalı falan da değil. Bayağı lap diye karşı karşıyalar. Şey bu okulun bahçesi de şöyle. Okulun bahçesinin çevreleyen bir şey var. Duvar ya da tel gibi bir şey var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ve bunun bir demirli kapısı var. Bu kapı kilitli ve her sabah müdür dersler başlamadan 15 dakika önce bu kapıyı açıyor ve öğrencilerin içeri girmesini sağlıyor. Öğrenciler de derslerine gidiyorlar. Ve işte o kapının önünde veliler, çocuklar böyle 15 dakika kalana kadar içeri girmeyi bekliyorlar gibi bir ortam var. Yani kalabalık bir bırakma süreci. İlkokul önlerinde,
Tabii
Türkiye'de de var
tabii.
ilkokul önlerinde bu
Tabii.
kalabalık bırakma süreçleri.
O hele alma süreci. Aman Allah, akşam
Alma
çıkışları
ve
bizim buraya
bırakma.
yakın bir ilkokul var da yoldan geçilmiyor.
Evet.
Adım
Ya işte
atamıyorsun.
onu düşünün. Öyle bir şey var kapının
Ya
önünde.
bir
Ve
insan
Brenda'nın
kalabalığı var yani her sabah.
çocuklardan ve velilerden oluşan bir kalabalık var ve bu Brenda'nın tam karşısında. Bayağı camdan baktığı zaman gördüğü bir yerde. Onları bir süre izliyor Brenda. Bu işte o kapının açılma beklemesini falan. Bu süreçte sanırım kapı açılmıyor. Sonrasında önünde bu manzara varken Brenda içeriye gidiyor ve tüfeği alıp geliyor. Ama öncelikle şey yapıyor. Yani sadece camdan dışarı doğrultuyor tüfeği. Ateş etmiyor. Sadece böyle nişan alıyor. Doğrultuyor böyle fiti fiti
Hobi olarak.
fiti. Hobi olarak tabii nasıl hobiyse. Sonra tetik çekmeye başlıyor tabii ki. Yani o tiyatroda bir laf vardır. O silah
Evet, tabii.
sahneye çıkarsa
Çıkacağız
illaki
da patlayacak.
patlar. Ve tetiği çekmeye başlıyor. Ve oradaki herkese nişan alıyor. Bayağı yani şey, dediğim gibi silah kullanmayı bilen biri ve bu tüfeğin üstünde bir dürbün de var. O yüzden iyi nişan alabilen biri olduğu da söyleniyor. O yüzden yani direkt shoot to kill, öldürmek için vuruyor. ve işte bu tüfeğin alabildiği belli bir miktarda mermi var ya. O şeyi bilmiyorum, o sayıyı tam olarak bilmiyorum ama ondan 30 round ateş ediyor.
Of.
Ve bu 15 dakika içerisinde oluyor. Ya da 16 dakika pardon, 16 dakika içerisinde bundan 30 round ateş ediyor. Yani çok fazla ateş ediyor.
Ya o bir de şey demek, hani mesela mermi boşaldıkça durup doldurup tekrar
Tabii,
devam
tabii.
etmek demek. Yani
Tabii.
şey de değil, bir anda kendimi kaybettim. Bir anlık bir şeye şey oldum, kurban oldum. Öyle bir şey
Yok
değil
değil.
yani. Mermin bitiyor, duruyorsun, mermiyi alıyorsun, dolduruyorsun, tekrar devam ediyorsun falan gibi bir
Evet.
es süresi de var ki o kısa bir sürede değil. Hani o sana ulan ben ne yapıyorum dedirtecek bir süre.
Tabii ki. İşte öğretmenler içeride, bu öğrenciler de kilitli kapının dışında. Öğretmenler sesi duyuyorlar ama önce böyle şey, oyuncak falan gibi bir şeyden geldi sanırım. Böyle çatlat falan var ya. Ya da böyle oyuncak silah falan gibi bir şeyden geldiğini düşünüyorlar. Sonra insan çığlıklarını duyunca ayıyorlar. Tabii göremiyorlardı orayı, arada kapı olduğu için. Sonra işte şey, bir custodian dedikleri bir görevli var. Sanırım okul bekçisi. Anladığım kadarıyla okul
Gibi
bekçisi
bir şey galiba, evet.
gibi bir şey. Yani oradaki bir güvenlik görevlisi gibi bir şey. Öğretmenler koşuyor, müdür koşuyor. Bu bekçi kişi koşuyor tabii ki çocukları kurtarmak için. Bu arada işte 8 tane çocuk yaralanıyor. Çocukları kurtarmak için ilk gidenler müdürle o güvenlik görevlisi oluyor. Önce müdür, sonrasında güvenlik görevlisi maalesef bu saldırıda hayatlarını kaybediyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam ikisinin bir şekilde ordu geçmişi vardı ve yani orada çok fazla çocuğun kurtulmasını sağlıyorlar. Çok fazla iş yapıyorlar ama maalesef hayatlarını kaybediyorlar çocukları korumaya uğraşırken. Müdürün adı, bu arada burada anmak istediğim isimler, müdürün adı Burton
Yes,
Breck.
please.
Evet, bekçinin adı da Mike Suçar diye okunduğunu hatırlıyorum ama Suşar falan gibi bir okunması da olabilir. Eğer yanlış okuduysam üzgünüm. İkisi de maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Hatta şey, müdürün ailesi bayağı zor zamanlar geçiriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2001'de bir röportajlarını izlemiştim. Müdürün eşinin tek aşkı ve çok zor anlar yaşıyor. Evi o gittiğinden beri aynı şekilde koruyor falan gibi
Ben de
bir.
izlemiştim onu ya. Bayağı
Evet.
yürek burkan bir videoydu.
Evet.
Evet.
Çok çok üzücü gerçekten. Kendisi hiç baş edemiyor böyle bir şeyle ve böyle bir şeyle nasıl baş edersin canım?
Evet, yani baş etmek kolay bir şey değil ama gerçekten
Evet.
hani keşke başlarına böyle şeyler gelmeseydi, fakat fedakarlıkları sayesinde de bir sürü
Evet.
çocuk kurtulmuş yani.
Yani 300'e yakın
Sür
çocuk
çocuk
kurtuluyor orada.
kurtulmuş.
Evet. Ve yani böyle 300 çocuk ve 300 yani velilerini de dahil et. Bu kadar büyük bir kalabalığın içinde sadece 8 tane çocuğun yaralanması da oldukça iyi bir, yani iyi bir sayı maalesef. Ya yani böyle düşünüyorsun en azından. Yüzde olarak çok az insan yaralanmış. Ki Brandon'ın ateş etmekte iyi, nişancılığı iyi biri olduğunu düşünürsek, ki burada onların da katkısının çok fazla olduğunu söylemeden geçemeyiz. 300'e yakın çocuğu okul binasının arkasından bir otobüse bindirip tahliye ediyorlar. Bir okul otobüsüyle. Ve bu süreçte de polis geliyor. Polis çağrılıyor. Polis geliyor. Olay yerine ilk gelen polis memuru boynundan vuruluyor. Ölmüyor. Çok ağır yaralanıyor biliyorum, bildiğim kadarıyla. Ama ölmüyor. Hayatta kalıyor. sonrasında şey, polisler toplanıyor tabii ki ve sürekli bir ateş var. Bu esnada sanırım polisler ya da tamamen belediye, tamamen şans, bilmiyorum. Brandon'ın eviyle okulun arasına bir polis diyorum, çöp kamyonu giriyor. Ve o ateşi bloke ediyor. Çünkü Bayağı dediğim gibi tam
Görüşünü
karşıladılar ve
kapatıyor.
o araya giriyor. Görüşü kapatıyor zaten. Yani mermi de geçemez biliyorsun o kamyonlar
Tabii.
metalden ve olum metallerden. Bu da çok fazla insanın kurtulmasını sağlıyor. Çünkü ateş edemiyor. Ve hem bu kamyonun ateşi kesebilmesi hem de 16 dakika süren süreç sayesinde polisler ateşin tam olarak nereden açıldığını ayırt edebiliyorlar. Çünkü yani kamyonun
Tabii canım.
kapladığı alan, kapattığı alan dar bir alan. Ve kesilmesi de direkt karşıda olduğunu net bir şekilde gösteriyor.
Yani bir de zaten hani o ağır ateş altındayken de kafamı çıkaram ateş
Tabii.
kim nereden ateş ediyormuş bakam öyle bir şey olmuyor tabii.
Tabii. Yani
Yani can
çevresinde
havliyle
duramazsın.
kaçmaya çalışıyorsun sadece.
Evet. Polisler sonrasında evin toplandıkça Brenda'nın evinin önüne toplanıyorlar yerini belirledikleri için. Ve Brenda bu noktada sanırım ateşi kesiyor 16 dakikanın sonunda. Ve şey yapıyor. Dışarı çıkmıyor. İçeri kimsenin girmesine izin vermiyor. Eğer içeriye girerseniz ateş ederek dışarı çıkarım diyor. Ya yani hepinizi vururum gibi bir tehdit savuruyor. 7 saat boyunca bu pozisyonda bekliyorlar. İşte arabulucular geliyor, Brenda ile konuşuyorlar. 7 saat Brenda dışarı çıkmıyor. Bu süreçte San Diego'da bir gazete, yani San Diego bilmem ne gazetesi falan gibi bir gazete, bir muhabir şey yapıyor. Bu sarı sayfalar var ya, bu numaraların
Telefon
yazılı olduğu
defterleri.
telefon defteri. Telefon defterini açıyor ve okulun çevresindeki evleri rastgele arıyor. Merhaba, böyle bir olay oluyormuş çevrenizde. Ne oluyor şu an? Ben işte gazete muhabiriyim. Bana anlatır mısınız? Kim ateş ediyor? Falan gibi sorular soruyor. Böyle random şekilde ararken Brandon'ın evini arıyor.
Ne yapacağız biz bu
Telefonu açıyor.
muhabirlerle ya?
Buradaki muhabir kötü bir şey yapmıyor ama yani ben Brandon'ın laflarını biraz ayarım burada.
Yani muhabirin de orada peşinde olduğu şey ama şey değil hani. Herkes iyi mi? Herkesin sağlığı yerinde mi değil? Olayın
Evet, evet.
magazinsel boyutu maalesef
Tabii
ki.
tabii. Tabii
Yani
tabii o
herkes
ayrı.
can havlinde bir dur 2 dakika Allah sen.
Yani zaten hani internet yok, bir şey yok. En fazla televizyondan yayınlarsın. 5 dakika geçireyim de kardeşim nedir yani.
Yani öyle.
Neyse işte telefonu açıyor Brenda. Merhaba merhaba, siz şurada mı oturuyorsunuz? Evet, orada oturuyorum. Çevrenizde bir ateş açılma olayı varmış. Evet, var. Kimin
Bizzat
yaptığını biliyor musunuz?
ben
Kimin
tarafından.
yaptığını biliyor musunuz diye soruyor. Ha, biliyorum, ben yaptım diyor. Muhabirin ne diyor? Tabii ki haklı olarak. Sonrasında muhabir soruyor. Her aklı başında insanın soracağı gibi, neden ateş ediyorsun?
Vay da.
Neden böyle bir şey yapıyorsun? Yani tamam, sen yapıyorsun da niye yapıyorsun diye soruyor.
Tamam oradasın da niye
Brandon'ın
oradasın?
Brandon'ın söylediklerini, yani bu röportajı birebir yayınlayan bir kaynak bulamadım. Ama bunun böyle olduğu söyleniyor. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, bu sıralamayla mıdır bilmiyorum. Ama bildiğim, aldığım kaynakta aynen geçtiği gibi Türkçe'ye çevrilmiş halini söyleyeceğim. Neden ateş ettiği sorulduğunda sadece eğlencesine yapıyorum. Pazartesileri sevmiyorum. Bu günümü aydınlatıyor diye cevap veriyor. Sonrasında da şimdi gitmeliyim. Sanırım bir domuz vurdum. Domuzdan kastı polis. Sanırım bir domuz vurdum ve daha fazlasını vurmak istiyorum. Çok eğleniyorum. Teslim olamam. Yani teslim olamayacak kadar çok eğleniyorum. Herhangi bir sebebim yoktu ve çok eğlenceliydi. Aynı göldeki ördekleri vurmak gibiydi. Ortalıkta duran bir grup inek gibiydiler. Burada bahsettiği kişi öğrenciler. Onları vurmak çok kolaydı. Polisler her an içeri gelebilir ve eğer gelirlerse ateş ederek dışarı çıkacağım deyip telefonu kapatıyor.
Çok da gevezeymiş ya.
Evet. Yani muhabir tabii bu süreçte
Haliyle.
falan diye
Hık diye kalıyor
bakıyor.
tabii.
Yani.
Telefonu
Düşünsene bir böyle, telefonda bunu ve telefonu
tuşladığında
kapatıyorsun.
beklediğinin bu olmadığını emin edebilirim.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani
bir korkuyoruz böyle bir yerden ateş ediyor falan beklerken.
Zaten onların evinde hep kavga sesi geliyor falan filan diyen ve teyzeler bekliyor muhtemelen.
Şengim.
Neyse, telefonu kapatıyor.
Okay.
Bu 7 saatin içinde olan bir konuşma bu tabii ki. İşte bu 7 saat süren bir eve kapanma ve işte arabulucuların gelmesi, Brenda ile konuşması gibi bir süreç sonrası Brenda evden çıkmaya ikna oluyor ama şöyle bir şey var. Arabulucular Brenda'ya Burger King alacaklarını söylüyorlar ve Brenda Burger King için evden çıkıyor.
Oh wow.
Tabii o zaman yemek sepeti falan yok.
Oh wow.
Oh.
Arabulucuların da muhtemelen yaptıkları en iyi deal falan bu arada yani. Yüksek meslek ihtimalle. Hayatları boyunca çünkü genelde hani böyle durumlarda uçak istiyorum, getirin. Helikopter istiyorum, banka hesabımda tam şu an 1,5 milyon dolar istiyorum falan diyor millet.
Burger King 10 dolara hallettiler.
Big King'e düşmüş kız, inanılmaz gerçekten. Whopper menüye gitmiş.
16 yaşında yani ne isteyebilir ki?
Ya bilmiyorum, 16 yaşında insanları vurmayı biliyor ama.
Doğru. Doğru. Ah, neyse de Burger King için Brenda evden çıkıyor ve tutuklanıyor. Gerçekten nugget için evden çıkması.
Chicken tenders için.
Ay, güldüğüm için çok üzgünüm ama çok sinirim bozuldu gerçekten. Sonra tutuklanıyor ve işte şey, bir süre custody'de kalıyor. Custody'yi nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Gözaltı.
Nezarethanede, değil, gözaltı.
Nezarethanede ama şey böyle uzun süre, 18 yaşına kadar. 16 yaşında 18 yaşına kadar.
Ya custody normalde giriyor. İşte police custody şey, evet, gözaltı olarak çeviriyoruz genelde yani, ama.
Bunun sebebi de şu, 18 yaşına kadar beklemelerinin sebebi de şu. Brenda'yı bir çocuk olarak yargılamak istemiyorlar. Çünkü eğer çocuk olarak yargılarlarsa daha düşük bir ceza alması gerekir. O yüzden 18 yaşına gelene kadar herhangi bir mahkeme süreci başlatmıyorlar. Sadece hapiste yaşıyor. Hı hı. Sonrasında 18 yaşını geçtikten sonra, 18 yaşını geçtikten sonraki gün mahkeme yapılıyor. Hı hı. Neyse, oraya geleceğim. Bu custody sürecinde, bu gözaltı ya da işte nezarethane ne derseniz.
Ya herhalde böyle sürecinde, şey işte federal cezaevine gönderilmeden önce kalabileceği, hı-hı, muhtemelen daha böyle küçük çaplı bir farklı tipte bir, hı-hı, cezaevi falan varsa. Ya yani çünkü normalde gözaltı.
Islah evinde falan, ıslah evinde olabilir falan kalıyor. Çocuklar kalıyor. Olabilir. Islah evinde. Hı-hı. Belki 18 yaşına kadar bir ıslah evinde kalıp sonrasında mahkemeye alıyorlar. O kısmı çok bilmiyorum.
Olabilir.
Bu süreçte bir değerlendirmeden geçiyor. Medikal bir değerlendirmeden geçiyor. Bu prosedürel bir şey sanırım. Giren herkese böyle bir değerlendirme yapıyorlar ya. Hem psikolojik, hı-hı, hem fiziksel. Nasıl girdi diye. Bu değerlendirmede Brandon'ın frontal lobunda bir hasar olduğu fark ediliyor. Bu hasarın da çocukluğunda geçirdiği bir bisiklet kazası yüzünden olduğu söyleniyor. Ufak bir bilgi geçeyim. Frontal lob hasarı nelere yol açar? Frontal lob duyguları, düşünceleri, hafızayı, pek çok işlevi, beynin yaptığı pek çok işlevi kontrol eden bir yer. Kimi zaman şey olarak, medeniyet lobu olarak bile anıldığı oluyor. Amigdala daha çok iç, hayvani duygularımızı temsil eden yerken beyinde frontal lob daha çok modern hayatı, modern insanı temsil eden bir yer.
Okay.
İşte amigdaladan gelen dürtüleri rafine eden, daha insan içine çıkabilir şekilde çeşitli duyguları göstermemizi sağlayan filan bir organ.
Yani bizi şempanzeden ayıran şey yok diyebilir miyiz?
Yani bir nebze diyebiliriz, evet. Bir noktada, okay, diyebiliriz. Ve işte frontal lob hasarı da çeşitli saldırganlıklara, işte insanlar tarafından kaba olarak adlandırılmaya, hı hı, ve işte çeşitli hafıza sorunlarına, çeşitli işte farklı sorunlara yol açabilen bir süreç. Ama çok fazla saldırgan insanda frontal lob hasarından bahsediliyor. Seri katiller, işte school shooter'lar, ne bileyim yani çevresindeki insana zarar veren çoğu insanda bir frontal lob hasarından
bahsediliyor ya da işte bir beyin travması geçmişinden bahsediliyor. Bunu da ufak bir böyle bilgi kırıntısı olarak tepeledim. Sonrasında çok garip bir ayrıntı vereceğim. Bu Brenda ile ilgili çok değil. Bu şeye muhabire verdiği demeç ve özellikle pazartesilerden nefret ediyorum açıklaması İrlandalı bir rock grubuna esin kaynağı sağlıyor. Ve yani onlara böyle inanılmaz ilham vermiş olacak ki bununla ilgili bir şarkı yazıyorlar. Grubun adı The Boomtown Rats. The Boomtown Rats. Bu grup I Don't Like Mondays diye bir şarkı yazıyor.
O kadar ve dinleyeceğim ki bu kayıttan sonra.
O kadar kötü bir şarkı. Yani şey gibi 80'ler 90'lar aile şovları var ya böyle. Hani okay. Sette çekilen ev şovları. Onların böyle intro müzikleri olur ya. La la la la la filan gibi.
Okay.
Ona oldukça yakın bir şarkı. Yani olayın kaynağı neresi? Sen ne yapıyorsun? Bayağı tatsız bir şarkı. bu şarkı yayınlandığı ilk günden 4 haftaya kadar 32 ülkede birinci sıraya yükseliyor.
Oh wow.
Ve çok tepki alıyorlar tabii ki.
Yani kader olarak.
Kader olarak ortaya çıktığı olayın çok travmatik olması ve işte insanların ölmüş olması, insanların yaralanmış olması gibi sebeplerden haklı olarak. Ve işte solist yanlış hatırlamıyorsam bir açıklama yapıyor. İşte diyor ki bu açıklama o kadar absürttü ve bu olay o kadar absürttü ki ben de bu olayın absürtlüğünü vurgulayan çok absürt bir şarkı yaptım falan diyor ama yani.
Tebrikler.
Aga buradan dönmez.
Gerçekten sus dönmez. Sus
bari. Yani bir sus şey yerini. Sus ve de yerini. Evet. Söyleme mesela şarkıyı.
Söyleme konserlerinde bunu söyleme. Bundan para kazanma mesela yani. Böyle bir şeyden rant sağlamak hiç hoş değil.
Daha hasta var.
Oh ya.
Bu 32 ülkede birinci oluyor ya. Hı-hı. Diyor ki aa ben bir tur yapayım canım. Turneye çıkıyorlar. Amerika'da turneye çıkıyorlar. Amerika'da böyle gezip il gezip derken. Eyalet gezip.
Siç arabası gibi.
Siç arabası. Geliyor. Neydi? Boomtown Roots diye. Tam Reds'di ya gruplarının adı yanlış söyledim. O kadar sinirim bozuldu ki. Neyse. İşte bu şarkıyı baya baya söylüyorlar gittikleri her yerde, her turnede, her konser noktasında. Ama tabii tepkileri alınca turnedeki San Diego konserini saygıdan dolayı
zahmet olmuş.
İptal ediyorlar.
Zahmet olmuş.
Ama ilk günde duyurusunda var yani San Diego konserinde.
Pislikler ya.
Çok ayıp. Of. Çok ayıp. Çok aşırı ayıp yani.
Çok ayıp hareket çok ya.
Ve işte şey bu 32 ülkede bu birinci sıraya çıkınca bu şarkı tabii ki yani medyada da asıl olay şekilde anılıyor. Yani.
Tabii.
Ve zaten bu olaya bu kadar popülerliği kazandıran sebeplerden biri de yani hem bir kız 16 yaşındaki bir kız çocuğunun böyle büyük bir neredeyse katliam yapmasına ek olarak ne kadar konuşamadım. bu şarkının çok popüler olması. Çünkü şarkının hikayesi bu. Ve 32 ülkeye birden yayıldığı için 32 ülkedeki insanlar da bu olayı artık biliyorlar. Bu yüzden ilk okul saldırısı olarak anılması bu popülerlikten geliyor. Aslında ilk değil. Ama gerçekten Amerika'da bir şeyler başlattığı aşikar. Çünkü ondan önceki saldırılar ve ondan sonraki saldırıların sayısı arasında çok ciddi bir fark var. Ondan önce de saldırılar var ama çok nadir. Ondan sonraki saldırılar çok daha yüksek. Bölümün başında bahsettiğimiz gibi artık neredeyse ulusal bir sorun haline geliyor Amerika'da. Günümüzde bile.
Kesinlikle canım. Çok yakın tarihi çok ciddi school shootingler evet. Var. Çok ciddi rakam mı yani?
Evet. Ha, geçen gün görmüştüm. Birinin annesiyle babasını arıyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir school shooter'ın. Böyle bir şey gördüğümü hatırlıyorum ama çok emin değilim. Çok yakın bir zamanda bir school shooting daha olduğunu biliyorum ama. Yani artık şey bile hani medyaya bile yansımıyor. Yani global
sıradan
medyaya
bir
bile
şeye
yansımıyor
dönüştü maalesef evet. Ki ve çok ürkütücü yani. Özellikle bir ya hem çocuklar açısından hem ebeveynler açısından düşünmesi inanılmaz korkunç bir şey. Yani sen
Evet, çok
okula diye
korkunç bir şey.
gidiyorsun, ölüyorsun falan.
Evet.
Çocuğunu okula
Böyle okul
gönderiyorsun.
olduğu için çok çıkabileceğin bir yer yok.
Evet,
Kaçamıyorsun,
evet.
bütün sınıfta kalıyorsun falan. Bayağı
Evet. Yani
travmatik
kaçabileceğin
bir şey.
yerler çok kısıtlı. Yani sen her yeri biliyorsun ama mesela school shooter'da senin okul arkadaşın ve o da senin bildiğin her yeri biliyor. Mesela çok kaçma olasılığın, saklanma olasılığın olan yerler değil. Küçük bir alanda çok fazla insan
Evet.
var. Yani bunların hepsi
Kimya
üzerine...
labındaki sıra arkadaşın sonraki gün tabanca çıkarıyor çantasından ve seni
Evet,
vuruyor falan
evet.
gibi bir şey. Yani
Bayağı
sadece hocaya
tatsız.
kızdığı için
Çok kötü
yapıyor.
hikayeler var. Çok. Ya tabii sadece hocaya kızmak değil maalesef ki. Hani
Mesela.
bu bullying culture da mesela
Evet.
Amerika'da bizdekinden çok daha yaygın bir şey. Hani bizdeki ya tabii çocuk her yerde. Çocuk her zaman
Bizdeki de çok
birbirine
yaygın
karşı.
ama biz bunun şeyini fark etmiyoruz.
Şey
Amerika
ama
bunun hakkında daha çok konuşuyor bence.
bence ya bilmiyorum hani kendi şeyimden yola çıkarak söylüyorum. Bazı çocuklar gerçekten daha acımasız diğerlerinden ve genel olarak böyle birilerine bir sataşma hali içerisinde oluyorlar. Hani ben çocukken de çok sık gördüğüm bir şeydi. Ama mesela bir kişinin hedef seçilip yıllar boyu hakaretlere, işte physical abuse'a vesaire maruz kalması bence Amerika'daki kadar yaygın değil. İşte bu her teneffüs dövülmesi, her teneffüs dolaba sıkıştırılması, yok kafasının klozete sokulması falan, hani bizde mesela böyle ekstremler pek yok.
Ya o
Hani
kadar
oğlan
şiddet
çocukları
ben de
birbirini dövüyorlar
görmedim.
ama
Evet.
hani bulilenen de dövüyor, buli de dövüyor falan gibi bir karşılıklı bir şiddet eylemi var.
Yani o kadar büyük şiddet olayları ben de görmedim ama hedef olarak belirlenen ve sürekli yıllarca bulunan insanlar ben gördüm.
Mutlaka vardır.
Açıkçası
Tabii mutlaka vardır.
hem ortaokul hem ilkokul hem de lisede gördüm. O yüzden
Hı
ben
hı.
Türkiye'de de bunun çok yaygın bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ve son zamanlarda konuşulmaya da başlandı
Hı
zaten
hı
bu
hı.
bulilenme. Zorbalık
Hı.
Türkçesiyle.
Evet.
Konuşulmaya başlandı ama Amerika'da daha çok konuşuluyor. Türkiye'de biraz daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben.
Hı.
Ama Türkiye'de de yok değil, var.
Tabii, mutlaka
Hatta yeni
mutlaka.
nesilde çok daha fazla vardır bence. Hem sosyal medyanın da girmesiyle birlikte işin içerisine. Çünkü sosyal, dijital zorbalık, siber zorbalık dediğimiz şey de çok ağır. Özellikle çocuklar arasında çok daha yaygın. Oo, ne kadar çok şey kastık ya. Duyar.
Evet. Ya
Ama
ama maalesef
gerekli.
ki hani mesela bu school shooting'i başlatan şeyler işte, ne bileyim, bugün okulda kötü bir gün, matematik ödevimi yetiştiremedim, kimyadan 3 aldım falan gibi nedenler değil genellikle maalesef ki. Hani kesinlikle
Evet.
justify etmek gibi bir niyetim yok. Öyle bir şey de olamaz. Fakat
Yani
hani
öyle olanlar da var bu
çocuk
arada.
psikolojisi çok kırılgan bir şey. Hani bir yetişkininkinden belki daha kırılgan olduğu noktalar da
Tabii ki.
vardır. Ve bazı şeylerle baş edememeleri ve hani farklı yöntemlere başvurmaya çalışmaları maalesef ki karşılaşılan şeyler. Dediğim gibi
Ve
muhtemelen
yani
öyle
bu
abuk nedenlerle olan şeyler de vardır hani.
tabii ki var. Ve yani bunun bir school shooting'e dönüşmesinin en büyük sebeplerinden biri de bence şey, Amerika'daki silahlanma oranları.
Kesinlikle bireysel silahlanma
Target'ta bile
iğrenç bir
bireysel
şey.
silah. Yani
İğrenç bir
Target'ta bile
şey.
mermi satıyorlar. Target
Abi
dediğim hani Migros, Kipa gibi bir şey.
evet, Macar
Ya
salamın yanında tüfek satıyorlar falan, hani çok
evet.
kötü.
Ya da
Şarküteri
şey var
dibinde
böyle
falan böyle.
bir reyonda silah var, bir reyonda pala var filan. Ne yapıyorsun
Evet.
abi? Düşünsene 5M
Evet.
Migros'ta pala satıyorlar. Saçma bir şey
Evet.
olabilir mi?
Bayağı ki süt ürünlerinin
Zaten
yanında falan.
oldukça yani oldukça şiddet içerikli bir toplum zaten Amerika. Hani çoğu toplum şiddet içerikli ama Amerika böyle çok seri katillerle, school shootinglerle falan da ünlü. Özellikle biz true crime izleyen okuyanlar için. Ya biz bunu görebiliyorsak Amerikan hükümetinin de bunu görebilmesi lazım ki Trump zamanında hatırlıyorsam bu konuda çok fazla tartışma çıkmıştı.
Evet, bu ama
Silahımızı alacaklardı diye.
maalesef ki işte hükümetin görmesinden ziyade biraz da silah ciddi bir gelir kapısı öncelikle. Ciddi bir gelir kapısı olmasına artı olarak gerçekten yerleşmiş bunun kültürü mü olur dedirtiyor insanı ama yerleşmiş bir silahlanma kültürü var ve
Tabii
insanlar
tabii.
ciddi ayaklanıyor falan böyle tüfeğimizi
Tabii
alacaklar diye.
tabii.
Ne
Evet
yapıyorsun
evet.
tüfekle? Ne işin var? Benim yok mesela hiç eksikliğini hissetmedim. Sen tüfek
Yani.
eksikliği hissettin mi Zeynep?
Aa ben bazen çok hissediyorum.
Olsa da şurada bir
Yatağımda
yanımda
yatarken şöyle
aynen.
yanımda yatsa diye. Hiç
Aynen.
düşünmüyor diyemem, düşünmüyorum diyemem. Yani insan
İnanılmaz
her yetişkin,
gerçekten.
Rose Diaz'ın da dediği gibi her yetişkin kadının bir palası olmalıdır. Brooklyn Nine-Nine
Ya
izleyenler
bu
beni anladılar. Brooklyn
arada
Nine-Nine izlemeyenler ne diyor bu diyor.
evet. Evet yani bu da ciddi bir hani school shooting'in çok büyük etkenlerinden biri.
Evet.
Gerçekten bu kırılgan psikolojideki ergenlerimizin, çocuklarımızın silaha bu kadar kolay erişimlerinin olması kesinlikle iyi etkilemiyor tabii durumu.
Evet. Yani Türkiye'de sanıyorum biraz daha kısıtlı bu alma şeyleri.
Tabii.
Bir 18 yaşın üstünde olman gerekiyor. Özel bir
Hı.
market var bunun için. Yani özel bir dükkan var.
Hı.
En azından Migros'ta satılmıyor. Ya da Carrefour'da
Tabii bir
ya da işte
ruhsatın
Zimbar'da falan.
falan bir şeyin olması
Tabii.
gerekiyor. Hani o kadar
Taşıma ruhsatı, bulundurma
erişilebilir
ruhsatı gibi
değil.
şeylerin olması gerekiyor.
Onların sanırım sık sık yenilenmesi falan gerekiyor. Yani öyle
Ama
tak diye.
çok ağır şeyleri yok. Yani sadece bir psikologla görüşüyorsun.
Hı
Ufak
hı.
test yapıyor, veriyor gibi bir şey. O da çok
Yani bebeğin
iyi bir
Migros'ta
konumda değil.
satmıyorlar
Ama
yine.
Amerika'dan daha iyi.
Yani
Yine de.
hiç
Yine
değilse
de
bir iki
Amerika'dan daha iyi.
aşama var aşman gereken. Yani
Evet.
böyle
Evet.
elini kolunu sallayarak alamıyorsun hiç değilse.
Evet.
Ya
Yani
illegal
yine bulmak
yollarla
isteyen
edinmek de o kadar
oluyor.
kolay değil aslında ama ciddi bir çabalamak gerekiyor. Ya yani işte
Tabii.
bir ergenin ya da işte aklına esen X bir
Tabii.
kişinin tak diye alabileceği kadar bir kolaylıkta değil. Gerçekten çabalaman lazım biraz.
Yani en azından biz öyle umuyoruz
Tabii, ya bir de o
ki. Tabii
çabaya giren insan zaten silah alaması başka bir yöntem buluyor maalesef ki.
tabii tabii tabii
O
tabii
biraz
tabii ki.
niyetle ilgili.
Tabii ki tabii ki. Bu arada hikayeden bayağı saptık. Devam
Evet.
etmem gerekiyor.
Evet.
Brenda şu anda hala California Institution for Women'da yani kadın hapishanesinde ve bu kurumda ilginç bir bilgi. California'da bu kurum. California'nın Corona diye bir yerleşim yerinde. Bir hapishanede yaşıyor Brenda. Bildiğim kadarıyla hala da evet evet hala da hapishanede.
Tabii.
Ama çok fazla şartlı tahliye başvurusu var ve bu şartlı tahliye başvurularını incelemek önemli çünkü bu süreçte çok fazla bilgi çıkıyor. Az önce söylemiştim ya bu duygularını biraz daha anlıyoruz diye işte bu noktada anlıyoruz. İşte dediğim gibi 79'da yanlış hatırlamıyorsam bir daha bakayım. Evet 79'un ocağında oluyordu bu olay. 18 yaşına girdikten bir gün sonra da şey alıyor, cezalandırılıyor. Ve işte 25 yıldan ömür boyuna hapis cezası alıyor.
Hı.
1993'te kendisine şartlı tahliye imkanı doğuyor. Bu duruşmada Brenda halüsinasyon gördüğünü iddia ediyor. Ama Brenda yakalandığında kendisine toksikoloji testi yapılıyor. Ve bu testte herhangi bir yabancı madde, herhangi bir uyarıcı madde ya da işte uyuşturucuya rastlanmamış. Söylediğine göre, kendisinin ifadesine göre 93'teki şartlı tahliye duruşmasında televizyon izliyor ve televizyon izlerken işte önce viski içiyor, sonra uyuşturucu içiyor, sonra içinde ekstra farklı bir uyuşturucu madde bulunan bir marihuana içiyor. Sonrasında işte bunların hepsini karıştırdığı için dışarı baktığında kendisine doğru gelen komandolar gördüğünü söylüyor ve o komandolara ateş ettiğini söylüyor. Ve işte bu görüşmede herhangi bir pişmanlık izi görülmediği için buradaki şartlı tahliyesi reddediliyor. Bir de tabii ki yani çok inanmak da olası değil toksikoloji raporunun negatif geldiğini düşünürsek.
Evet, maalesef ki.
Sonra evet. Sonra 2001'de kendisi 39 yaşındayken tekrar bir şartlı tahliye başvurusunda bulunuyor. Bu duruşmada babası tarafından çeşitli şekilde şiddete maruz bırakıldığını anlatıyor. ve yaptığı şeyin nedeninin o süreçte depresif olması ve işte asıl suçlunun hem kendisine silahı alan hem de işte bu şekilde kendisine zarar veren babası olduğundan bahsediyor. Bu duruşmayı yöneten kişi beyaz bir erkek olduğu için bütün ayrıcalığını arkasına alarak Brandon'un anlattığı şeylerin gerçek olmadığını düşünüyor. Ve yani tamamen bunu niye şimdi açıklıyorsun? Kendini bununla kurtarabileceğini mi düşünüyorsun? Yani son cümleyi söylemiyor ama aklından geçtiğini yemin edebilirim. Kendisine inanmıyor. Böyle bir şey olduğuna inanmıyor. Ve bu yüzden şart tahliye başvurusunu reddediyor. Ama yine de
siset zaten... Siset beyaz burada... erkekler, erkeklerimiz.
Evet. Siset beyaz erkekler ve ayrıcalıkları. Evet. Ama zaten hani bu açıklamayı ben inanıyorum. Ama buna rağmen bütün suçu babasına yüklüyor olması tabii ki babası. Ha,
tabii tabii, tabii.
Ama yine de bütün suçu babasına yüklüyor olması da kendisinde bir pişmanlık hissi olmadığını biraz tabii. gösteriyor.
Bir sorumluluk almıyor yaptığı hareket evet, için hala. Bir
sorumluluk belirtisi yok. Bu duruşmada ayrıca Brandon'ın hapishanede kalırken görüştüğü psikologlardan aldığı tanımlar konuşuluyor. Brenda hapishanede olduğu süreçte epilepsi, şizofreni ve depresyon tanısı alıyor.
Of.
Evet. Ve hepsi için ilaçlar kullanıyor. Bu arada kendisine Y kromozomu sağlayan kişi.
Hı hı.
Bu noktada yanlış hatırlamıyorsam o kişiyle hala görüşüyor. Hapishaneye geliyor. Annesiyle o kadar iletişim yok ama o kişiyle bir şekilde iletişim var, bir şekilde görüşüyorlar.
Enteresan. Yani
bir şekilde görüşüyorlar dediğimde babası görüşe geliyor şeklinde. Başka türlü hı-hı. nasıl görüşsünler Brenda?
Haliyle. Haliyle.
Y kromozomunu ona sağlayan kişi Brenda'nın 17 yaşındaki hücre arkadaşıyla evleniyor.
Ah. Ve ne olur bu şaka olsun. Ne olur bu gerçek olsun.
Gerçek. Çok gerçek. Ve bir tane çocukları oluyor.
Oo.
Sonrasında...
Çok ağır geldi bana. 2000... Bu bana efsane ağır geldi.
Babasıyla görüşüyorlar. Babasıyla röportaj yapıyorlar. Bu röportajda muhabir işte soruyor, bu evlenmişsiniz doğru mu diye. Evet diyor. Çocuğunuz varmış diyor. Evet, tane kızımız var diyor. Şu anda birlikte misiniz diyor. Bu Y kromozomu birey. hayır diyor. Birlikte değiliz diyor. Çünkü o çocuğunu istemedi diyor. Ve bundan farklı bir açıklama yapmayacağını söylüyor. Bundan fazla bir açıklama yapmayacağını söylüyor. Çocuğun da kendisinde olduğunu söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Tatsız. Sonra 2016'da bu kişi vefat ediyor 86 yaşında. Umarım o 17 yaşındaki küçük kızcağız ve onların çocukları olan küçük kızcağız iyidir. Çünkü bu Y kromozomu sağlayan bireyin hiç iyi olmadığına ve söylenen her şeyi yaptığına çok eminim. Çok
ya şimdi gerçekten çok fazla şey söyleyesim var ama tam da böyle ölüm haberinin arkasından da çok şey yapmak istemiyorum.
Canlı yayındayız, canlı yayındayız. Yani çok kötü bir insan olduğu çok belli. Söylediğim gibi bu podcast'taki bahsettiğim en kötü insanlardan biri olabilir. Yani belki kimseyi öldürmedi, belki kimseye silah doğrultmadı ama çok daha kötü şeyler yaptığını düşünüyorum.
Evet. Da,
yani benim
yargım
biraz da bu şekilde. Çok kötü bir insan.
Çöp.
Sonra 2005'te Brenda tekrar şart tahliyeye başvuruyor. Burada ise farklı bir açıklaması var. Burada ise bu eylemi, bu saldırıyı yapma nedeninin bir nevi intihar olduğunu söylüyor. Çünkü şöyle bir düşünce geçtiğini söylüyor kafasından. Ben hani bunu yapamıyorum. Ve birinin benim için bunu yapması gerekiyor. Çünkü ben başaramıyorum ve kimseden de isteyemem böyle bir şeyi. O yüzden polislere ateş edersem polisler de beni öldürür. Bana ateş ederler diye düşünüp polislere vurduğunu söylüyor. Ama çocuklara sıktın abla. Yani
Ya bir de
Havaya ateş etsen de polis gelirdi mesela gibi.
hiç değilse bir hikayeye sadık kalsa
Evet. Ya sürekli hikayeyi
ama
değiştiriyor.
üç tahliye görüşmesinde üç farklı hikaye anlatınca da bir noktada güvenilirliğim biraz sarsılıyordur
Evet.
diye düşünüyorum ben kendi
Evet.
adıma.
İşte bu duruşmada polislere, özellikle polislere ateş ettiğinden bahsediyor ama ya 8 tane çocuk yaralandı. Çocuklara da sıkmışsın ablacığım. İnanmadık. Evet, tabii ki bu şartlı tahliye de reddediliyor.
Kader olarak.
Sonra 2009'da tekrar deniyor. Bu sefer diyor ki üçünde de konuştum, üçünde de farklı hikaye anlattım. Daha fazla ne yapabilirim? Sessiz kalmayı tercih ediyor. Avukatı yapıyor bütün işi. Bunda da şartlı tahliyesi reddediliyor.
Haliyle. Taktikler çok kötü ama.
Çok tatsız. Sonra 2019'da tekrar başvuruyor. Yine reddediliyor. Bunda da sessiz kalmayı tercih ediyor galiba.
Niye
Avukat bunda
başvuruyorsun
konuşuyor, pardon.
söyleyecek bir şeyin yoksa?
Bunda başvuru şey konuşuyor. Ve bu görüşme ilk pişmanlık, oh tırnağımı kırdım. İlk pişmanlık gösterdiği görüşme olarak söyleniyor. Yani benim bilgim bu yönde. İlk pişmanlık izleri görünüyor. İşte şey hani ölen insanların geriye gelmeyeceğinin farkındayım. O çocuklara verdiğim zararın farkındayım gibi şeyler
Ya
söylüyor bu
şimdi bir şey
görüşmede.
diyeceğim olmayacak. 79'dan 2019'a anladın mı?
Evet.
40 yıl
Biraz
geçmiş
geç oldu.
üstünden. Zahmet olacak ama biraz anla yani o sürede de.
Bu şeyden bahsetmiştim. Maktullerden ve işte özellikle müdürün eşinden bahsetmiştim. Müdürün eşiyle burada bir röportaj yapılıyor ve bu röportajda müdürün eşi şey diyor, yani bence idam edilmeli falan gibi şeyler söylüyor. Kesinlikle tahliye edilmemeli, kesinlikle hapiste kalmalı, hatta bence öldürülmeli falan gibi şeyler söylüyor. Yani çok iyi bir, onun da çok iyi bir mental durumda
Çok
olmadığı
iyi bir yerde olmadığını düşünüyorum ben
aşikar.
de tabii.
Evet.
Tabii. Ya
Kesinlikle.
ama hani mesela partnerini kaybetmek için de gerçekten çok kötü bir yöntem.
Evet, çok tatsız bir yöntem gerçekten.
Evet.
Sonra Brenda 2021'de bir daha şartlı tahliye hakkı kazanıyor. Şu anda günümüzde, yani ya da yakın bir gelecekte, gelecekten bahsediyorum. Brenda bütün ilaçlarını kullanan, işte terapi gruplarına, yardım gruplarına katılan bir kişi ve işte şey bu işte insanlara dışarı çıktığı zaman bir meslek edinmesi için eğitimler veriliyor ya. O eğitimlerden birinde forklift sürmeyi öğrenmiş ve dışarı çıktığında forklift sürücüsü olarak çalışmak istiyor. Ve hatta işte şey bir şartlı tahliye görüşmesinden önce, sanırım 2019'daki şartlı tahliye görüşmesinden önce bir şirketle bağlantı kuruyor. Ben işte şu an hapisteyim ama işte çıkınca sizle çalışmak istiyorum. Böyle bir şeyim var, CV'sini atıyor. İşte CV'de şey yazıyor. School shooting. Lise eğitimi,
Yıl
school
hapis.
shooting,
School shooting.
forklift sertifikası.
40 years of prison. Forklift.
Of. Mesela şirket de
Gerçekten
diyor ki tamam
CV'sine ne
tanıdık.
yazmış olabilir acaba?
Ben CV attığını düşünmüyorum. CV'yi ben salladım. Aa, ama yani çok fazla CV yazdım bu arada. Lütfen üstüme gelme. İşte şirkette bu şeyi eğer çıkarsan bizimle çalışabilirsin gibi bir belge gönderiyor. Bu da işte şartlı tahliyede işe yarayan bir şey. Çünkü hani çıktığı zaman o mahkumun hayata kazandırılması gerekiyor ya.
Evet.
Bu da
Normal bir
bir
hayat
insanın dışarı
yaşayacak demek.
çıkabilmesi için evet artı bir özellik olarak görünüyor. Sonra işte Eylül ayında bu 2021'de kazandığı şartlı tahliye görüşmesi yapılıyor ama yanlış anlamadıysam, yani çok legal terimlere hakim değilim, tekrar bunu söylüyorum ama yanlış anlamadıysam bu duruşma 2022'den erken yapılamayacak bir şekilde erteleniyor. Yani bir yıl erteleniyor. Sanırım 9 Eylül'de yapılmış bu görüşme ve bir yıl sonraya erteleniyor gibi bir şey oluyor. Yani şu anda Brandon'ın önünde yine bir şart tahliye görüşmesi var. Neredeyse bir yıl sonra gibi bir süreçte. Ve şey eğer yanlış anlamadıysam gerçekten de çıkması çok uzak bir
Olası
ihtimal gibi
mı?
de durmuyormuş. Çok uzak bir ihtimal gibi de durmuyormuş. Çünkü çok örnek bir mahkum. işte ilaçlarını kullanıyor, terapi gruplarına katılıyor, bir mesleği var filan gibi. Bu arada çok ilginç bir bilgi öğrendim. Onunla ilgili bir haber linki de bırakacağım. Yani direkt onunla ilgili değil de haberin içinde geçiyor. Amerikan hapishanelerinde Golden Girls diye bir uygulama varmış. 55 yaşını geçen mahkumlara, sanırım kadın mahkumlara ekstra bir takım ayrılıklar sağlanıyormuş. Yaşlı oldukları için işte ekstra ne bileyim yastık veriliyor falan gibi. Ve Brenda 55 yaşına geldiğinde buna direkt başvurmuş ve işte ona girmiş falan. Yani yaşlılarımızın hayatını biraz daha iyileştirelim tarzı bir program anladığım kadarıyla. Ve Brenda da bunun içerisindeymiş şu anda. Bu da ilginç bir bilgi olarak. Okay. Bir kenarda dursun. Brenda'nın şu ana kadar bildiğimiz hayat öyküsü, yaşadığı kötü olaylar ve insanlara yaşattığı kötü olaylar bu şekilde.
Kırıcı bir yani, hikayeydi ya.
Çok, çok kırıcı bir hikaye. Herkes için çok kırıcı bir hikaye.
Evet, evet.
Hani
çok da fazla tetikleyici ögesi olan bir hikaye sayeden. Ya bir de
başka hikayelerde bu kadar üzülemiyorsun yapan evet. kişi için bir ayette. Ama bu hikayede herkes çok kırık.
Evet, gerçekten çok broken. Ya bir de şeyi, ya mesela çoğu anlattığımız hikayede katiller ya da seri katiller kendilerinde işte ne bileyim yardıma ihtiyaç duymalarına sebebiyet verecek bir sıkıntı olduğunun farkında olmuyorlar mesela. Yaptıkları evet. şeylerin çoğunlukla çok doğru olduğuna inanıyorlar ya da ne bileyim
evet.
ilerledikleri yolun en doğru yol olduğunu düşünüyorlar falan gibi bir durum var. Ama burada hani gerçekten salının gelişi pazartesiden belli olur mu derler, öyle bir laf evet. vardır ya, hani bir anda çok farkında başına geleceklerin ve yardım istiyor. Ama evet, yardım evet. ona asla verilmiyor, talep ettiği yardım.
Evet.
Ya çok, tabii çok ki bu bir bahane değil kesinlikle. Asla yani yaptığı değil. Çok kötü bir şey.
Yani her depresyona giren insanın birini öldürmeye şeyi yoktur.
Tabii canım, hakkı kimsenin yoktur. Yok.
Kimsenin yok. Kimsenin öldürmeye yok. Hakkı yok ama
fakat
da çok iyi bir hayat geçirmediği çok aşikar.
Ya maalesef. Çok kötü bir hayat geçiriyor. Çok kötü bir geçmişi var. Üzerine bir de bahsettiğin tanılar da hani ekstrem tanılar. Evet. Yani bu untreated olduğu zaman gerçekten evet. bir insanı da daha da kırabilecek tanılar.
Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani şizofreninin o kadar geç bir yaşta tedavi edilmesi biraz tedaviyi de zorlaştıran bir şey. Yani bu arada şey demek değil, bu her şizofreni hastası asla iyileşmez ve içerisindeki herkese öldürmek ister bir şey değil. Tedavi çok ilerledi.
Asla buna, öyle bir şey yok.
Buna inanan gerçekten yani mağarada yaşıyordur artık.
Kesinlikle öyle.
Ama yine de yani geç bir yaşta bunun 18 yaşından sonra keşfedilmesi ya da tanı alması.
Ve ne kadar erken edilmesi. O kadar iyi.
Evet, oldukça zorlaştıran ve yani kişiye sıkıntı veren bir şey çevresinden ziyade.
Kesinlikle
bunu da belirtmek isterim.
Ya, bilmiyorum, o yüzden oldukça kırıcıydı. Y ve X kromozomları evet. bayağı tatsız insanlar.
Y ve X kromozomları, özellikle Y kromozomu çok tatsız bir insan.
Çok tatsız. Yani sondaki ayrıntıyla daha da kırıldım.
Umarım kendisi çok kötü şeyler yaşıyordur. Yani o insanlara yaşattıklarının daha kötüsünü yaşıyordur.
Evet, evet.
Ya da yaşamıştır ölmeden önce.
Rahat uyumadığını umuyorum.
Ben de. Çok kötü bir insanmış çünkü. Ya bunu kim çok çocuğuna fazla... dürüp kalır ya? Tüfek alır.
Sorma, gerçekten. Vahşi batıda mıyız? Ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun yani?
Bu şeyde bölümün sonunda verilebilecek mesajlar bence çok açık. Öncelikle çocuğunuza hediye tüfek almayın.
Kimseye hediye tüfek almayın.
Evet. Bireysel
tüfek almayın. Asubay mısınız?
Yani.
Niye millete tüfek savaşta alırsınız? Mıyız? Savaşta mıyız? Cephede miyiz?
Yani. Sonrasında evet. eğer biri size herhangi bir depresif düşünceyle, bir intihar düşüncesiyle geliyorsa ya da herhangi bir kendisini rahatsız eden, mutsuz eden, canını sıkan herhangi bir şeyden bahsediyorsa onu ciddiye alın.
Evet, lütfen.
Kimse böyle bir durumu kendisine ilgi çekmek için söylemez. Eğer kendisine ilgi çekmek için böyle bir şey olduğunu söylüyorsa yalan olarak, bu da bir sorundur. Evet. Buna da dikkat edilmesi gerekir. Evet. Yani bir kişi size böyle bir şey söylüyorsa her iki durumda da o kişiye destek olun. Bunu asla görmezden gelmeyin. Çünkü ne olabileceğini bilemezsiniz.
Evet.
Ya bu şey gibi değil. Size bundan bahseden herkes bir gün gidecek falan gibi bir şey değil ama yani bir insanın hayatına dokunabilecekken, bir insana iyi gelebilecekken bunu itmeyin.
Evet. Sonrasında yaşayacağınız
insanlara iyi davranın.
Evet.
Evet.
Maalesef. Lütfen bunlara dikkat edelim please.
Evet. Yani dediğim gibi bu başvurulabilecek yerlere, Türkiye genelinde başvurulabilecek yerleri, yani çünkü İstanbul, İzmir, Ankara falan gibi yerlerin kendine özel REM'leri falan olabiliyor, bu ruhsal araştırma merkezleri falan da var. Hı-hı. Ama genel olarak tüm Türkiye'den ulaşabileceğiniz ya da tüm Türkiye'de olan hizmetleri araştırıp hem bu bölümün açıklamalar kısmında hem de sonra Instagram'dan ve işte Twitter'dan paylaşıyor da olacağım.
Hı-hı.
Lütfen bu bilgileri kendiniz ihtiyacınız olmasa da bir noktada
kendinize yakın tutun. Evet, lütfen.
Evet.
Yani ulaşabileceğiniz bir yerde olsun.
Başkasının ihtiyacı olur.
Evet.
Ve yani farkında olmadan bir kişinin hayatını değiştirebilirsiniz.
Kesinlikle öyle.
Sanırım bu kadar. Yani bu bölümde çok kötü şeyler dinledik.
Evet
bir
ya.
Çok da size herhangi bir şey anlatıyorsa, özellikle ESE ile ilgili, yani cinsel saldırı ile ilgili, bunu görmezden gelmeyin. Lütfen. Bu çok önemli bir ayrıntı.
Evet, bu arada gerçekten hani bu tamamen bizim kendi, sanıyorum biz diye konuşurken haklıyım burada. Kendi düşüncemiz,
evet.
Fakat yani bu tarz bir şey duyduğunuz zaman lütfen lütfen lütfen kurban olması olası olan kişiye inanın her şeyden önce.
Hı hı.
Ya çünkü şöyle bir gerçek
ve
var.
O kişinin yanında olun. O kişinin iyiliğini gözetin. O kişinin haklarını gözetin. Ve bence burada verilmesi gereken çok önemli bir ayrıntı daha var. O kişi istemiyorsa, o kişinin rızası yoksa bu olayı açık etmeyin. İnsanlara
evet,
anlatmayın.
Evet.
Bunu yani
siz sadece dinlemek için orada yapıyoruz. Olabilirsiniz.
Evet, korumak için yapıyoruz diye düşünüp aslında bazı insanları zor durumda bıraktığımız anlar olabiliyor.
Evet.
Kişinin rızası olmadan
hassas şeyler ve
bir evet, bilgiyi anlatmayın.
Evet, herkesin
herhangi
kendi
bir
vakti var.
Anlatmayın, bunu da anlatmayın. Evet.
Kesinlikle öyle. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Herkes maalesef ki bir şekilde cinsel tacize uğrayan birilerini tanıyoruz. Ama
tabii
kimse
ki
mesela birilerine cinsel tacizde bulunan birini tanımıyor.
Evet, tanımıyor.
Hani
hep
bu...
mağdurları tanıyoruz. Asla saldırganları tanımıyor. Ya
çünkü
mağdur da demek istemiyorum.
Yok.
Hayatta kalan.
Survivor'lar. Evet,
doğrusu, evet.
Evet,
hayatta kalan. Hepimiz
evet.
Bir hayatta kalan tanıyoruz ya da belki de biz
evet,
hayatta
evet.
Kalanız. Ama hiçbir zaman
kim bunlar peki? Kim bunlar?
Evet.
Ben
Yani
tanımıyorum,
not
sen tanımıyorsun.
Hangi
Kim
men?
Bunlar? Anladın mı?
Evet.
Ya tabii sadece men diye şey yapmamak da lazım gerçekten.
Yani hani öyle sınırlamamak lazım.
Evet.
Gerçekten bunun bir cinsiyeti yok.
Kesinlikle
ama
öyle.
Kim kime saldırıyor o zaman? Yani gece
aynen.
Sokak altlarından şey lağım faresi çıkıp onlar mı saldırıyor yani?
Evet, o yüzden lütfen lütfen lütfen hayatta kalanlara inanalım öncelikle.
Evet.
Çünkü kimse size gelip de selam ben birine cinsel tacizde bulundum demeyecek.
Demiyor. Asla demiyor.
Evet. Ay ne kadar.
Bölümü. Evet.
Daraldık ha.
Daraldık değil mi?
Vallahi
bu bölümden daraldım. Sonra bir kalkın, bir su için, bir tatlı bir şarkı açın, bir dans edin, bir tepinin.
Evet, ama lütfen I Hate Monday saçmayın.
I Hate Monday saçmayın ne olur. Allah aşkına açmayın ya. Umarım Spotify'da yoktur, bakmadım ama. Ya
ben o kadar
dinleyeceğim
ki.
Ben de oradan dinledim. Umarım Spotify'da yoktur ve bundan bir şekilde para kazanmıyorlardır. Çok kötü çünkü.
Evet evet.
Ya bir de
merak
yani
ettim, dinlemem lazım.
Bunu söylememiz gerekiyor mu bilmiyorum ama insanların travmalarıyla dalga geçen şarkılar yazmayın. Lütfen.
Ya.
Gösteriler yapmayın.
Bunu söylememiz gerekiyor bence. Hani bazen
gerekiyormuş
böyle...
baksana.
Ya evet, çünkü sırf şarkı marka falan da değil, yani medyanın herhangi bir türüne dönüştüğü zaman bu. Yani filme dönüştüğünde mesela insanların travması üzerinden bir şakalaşma durumu. Ya çünkü
Tabii.
şey çok enteresan bir çizgi. Dark humor ve pislik olma arasında çok enteresan bir çizgi var. Ve onu çok az kişi tutturabiliyor.
Evet.
Dark humor yapıyorum
yani dark
adı
humor
altında.
Niye travmatize etmeyin.
Evet, iğrenç şeyler yapıyoruz. O yüzden lütfen dikkat edelim hareketlerimize, travmalarımıza.
Evet.
Ve
her aşamadaki insanların neler yaşadığını bilemezsiniz. O yüzden herkese maksimum saygı ve maksimum özenle yaklaşın. Bu 20 yaşını geçmeden önce, 30'larınıza gelmeden önce cebinize koyacağınız bir güzel bir özellik diye düşünüyorum.
Things I'll be shiny before I was 20.
Kesinlikle. Şimdi bu bölümün sonunda feminizmimizi yaptık. Kişisel gelişim podcastimizi yaptık. Hikayemizi anlattık. Bence bir bölümden alınabilecek maksimum verimi aldık.
Evet evet, yani biz 5 podcast gibi davrandık bu bölümde gerçekten.
Evet gerçekten, yani içinden 5 tane podcast çıkarırsın.
Kesinlikle. Evet. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi
bu
davranın.
Bu bölümden sonra kendinize bakmayı, kendinizi gözetmeyi unutmayın.
Evet.
Eğlenin. Bu negatifliği üzerinizden atın.
Hı-hı.
Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ağır olabilecek bir hikayede eğer buraya geldiyseniz çok teşekkür ederim.
Evet.
Sonraki bölümde görüşmek üzere.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.